Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İnsan haklarının uluslararası boyutları. Münci Kapani, 1. kaset, 1. yüz. Bilgi Yayınevi, 3. basım, Aralık 1996. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Sema Taşpınar. 1921'de İzmir'de doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Cenevre Üniversitesi'nde hukuk doktorasını yaptı. 1949'da Ankara Hukuk Fakültesi'nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. Doçent olduktan sonra New York ve Londra Üniversitelerinde araştırmalarda bulundu. 1961'de Kurucu Meclis Anayasa Komisyonu üyesi olarak çalıştı. 1964'te profesör oldu. 20 yılı aşkın bir süre kamu hukuku kürsü başkanlığını yürüten Profesör Kapani, 1983 yılı başlarında YÖK düzeni ve öğretim üyesi kıyımına tepki göstererek üniversitedeki görevinden ayrıldı. Kendisinin kamu hukuku, siyasal bilim ve insan hakları konularında yayımlanmış kitapları ve incelemeleri vardır. Bu son kitabı, kendi deyişiyle insan haklarının Türkiye'de temel bir toplumsal değer olarak yerleşmesine katkıda bulunmak amacını taşıyor. Kitabın yeni basımı, ilk basımından bu yana insan hakları alanında yer alan değişme ve gelişmeleri içermektedir. Bazı bölümler, özellikle Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı çerçevesindeki kapsamlı gelişmelerin ışığında yeniden yazılmış, ayrıca bazı eklentiler yapılmıştır. Böylece kitap, tümüyle güncelleşmiş olarak okuyucuya sunulmaktadır. Ben insanım, insanla ilgili olan hiçbir şeye kayıtsız kalamam. Terentius, Romalı şair, M.Ö. 190-159. İkinci basıma ön söz. Bu kitabın ilk basılışından bu yana geçen süre içinde insan hakları alanında bir hayli değişme ve gelişme oldu. Bunlar arasında dünya çapında belki en önemlisinin evrenselleşmeye doğru gidiş olduğu söylenebilir. Avrupa'yı ikiye bölen ideolojik duvarların yıkılması ve Batı ile Doğu arasında bloklaşmanın sona ermesiyle bu gelişme belirgin bir biçimde ortaya çıkmış bulunuyor. 1990 yılı sonlarında yeni bir Avrupa için Paris şartının imzalanmasıyla sadece bloklar arasında çatışma dönemi sona ermekle kalmamış, aynı zamanda insan hakları konusunda eskiden var olan farklı anlayış ve değerlendirmeler de sona ermiştir. Paris belgesini imzalayan devletlerin artık ortak bir dünya görüşü ve ortak bir değerler sistemini paylaştıklarından söz edilmektedir. Bu değerler arasında en başta geleni de hiç şüphe yok ki insan hakları kavramıdır. Öte yandan Avrupa Konseyi içinde de yeni gelişmeler olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kapsamı, yeni üyelerin katılması ve yeni hakların eklenmesiyle genişlemiş, koruma ve denetim mekanizmalarının işleyişi daha büyük bir etkinlik kazanmıştır. Ayrıca denetim organlarının, özellikle İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşme hükümlerini yorumlayan kararlarıyla yavaş yavaş bir yargısal içtihat ortaya çıkmakta ve böylece insan hakları konusunda giderek ortak bir Avrupa hukuku, buna bir Avrupa anayasası da diyebiliriz, oluşmaktadır. Bu arada Türkiye bakımından da bazı gelişmeler olduğu görülüyor. Türkiye, sözleşme çerçevesi içinde önce kişisel başvuru hakkını, daha sonra da İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini kabul etmiştir. Ayrıca işkencenin ve insanlık dışı ya da küçültücü ceza veya muamelenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nde onaylamış bulunuyor. Bunlar önemli adımlardır. Ancak bu adımların uygulama alanını ne ölçüde yansıdığı ve ne ölçüde işlerlik ve geçerlilik kazandığı halen tartışmaya açık bir konudur. Bütün bu gelişmelerin ışığında kitabın bazı bölümleri yeniden yazıldı. Bu yazılış sırasında güncellik kazanan bazı konularda da yeni değerlendirmelere gidildi. Böylece kitap bugünkü durumuyla her yönüyle güncel sayılır. Ancak bu niteliğini insan haklarının günümüzde hızla gelişen dinamik bir kavram olması bakımından ne kadar süreyle koruyacağını kestirmek oldukça zor. Ama gene de temel konular bakımından her zaman için başvurulabilecek bir kaynak olarak kalacağını umuyorum. Kitabın gözden geçirilişi sırasında yeni bilgi ve belgeleri bana hızla ulaştırmak suretiyle yaptıkları değerli yardımlardan ötürü Dışişleri Bakanlığı danışmanlarından emekli büyükelçi dostum Profesör Doktor Suat Bilge ile aynı bakanlık hukuk danışmanı eski öğrencilerimden Münce Özmen'e içten teşekkürlerimi burada bildirmeyi zevkli bir görev sayıyorum. Münce Kapani, İzmir, Şubat 1991. Ön söz. İçinde yaşadığımız çağın belirgin özelliklerini açıklamak bakımından günümüzde çeşitli nitelendirmeler yapılıyor. Uzay çağı, sanayi ötesi çağı, iletişim çağı, bilgisayar çağı gibi. Bunlar bilim ve teknoloji alanındaki bütün atılımların insanlığı ulaştırmış oldukları noktayı vurgulamak yönünden yerinde nitelendirmeler sayılabilir. Fakat unutmamak gerekir ki uygarlık sadece bilim ve teknoloji demek değildir. Uygarlık her şeyden önce bir değer yargıları sistemi, bütünüyle bir insanlık anlayışıdır. Bu açıdan bakıldığında insan haklarının son 10 yıllar içinde moral ve toplumsal değerler alanında hızla ön plana geçişi de göz önünde tutulduğunda çağımız için en uygun düşecek nitelendirmelerden biri de herhalde insan hakları çağı olacaktır. Gün geçmiyor ki basında ve diğer kitle haberleşme araçlarında insan haklarından söz edilmesin. İnsan hakları artık devletlerin bir iç sorunu olmaktan çıkmış, ulusal sınırları aşarak bir dünya sorunu haline gelmiştir. İnsan hakları evrensel bildirisinden bu yana bu kavrama evrensel bir değer niteliğini kazanmış bulunmaktadır. Ama denecektir ki insan hakları bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde hala göz göre göre çiğnenmiyor mu? İnsanlar sırf düşünce ve inançları yüzünden demir parmaklıklar arkasına kapatılmıyor mu? Onlara barbarca, akıl almaz işkenceler yapılmıyor mu? Evet, bütün bunlar ne yazık ki doğrudur. Ama hemen şunu da söylemek gerekir ki, bu insanlık dışı davranışlara karşı günden güne bilinçlenen, günden güne ağırlığını ve etkisini artıran bir dünya kamuoyu da oluşmuş bulunuyor. Bugün bir ülkenin uygarlık derecesi, bilim ya da teknoloji alanındaki başarılarından çok, insan haklarına karşı gösterdiği saygıyla ölçülür olmuştur. Yakın zamanlara kadar sadece devletleri ve onlar arasındaki ilişkileri konu alan uluslararası hukukta da devrim niteliğinde bir değişiklik olmuş ve yepyeni bir çığır açılmıştır. Çünkü artık yalnız devlet değil, insan ve onun hakları da uluslararası hukukun konuları arasına girmiş bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sözleşmeler yoluyla kurulan mekanizmalarla insan haklarının uluslararası düzeyde korunması yolunda önemli adımlar atılmıştır. Bu mekanizmaların henüz yeterince etkili olmadığı söylenebilir. Kesin güvenceler getirmediği ileri sürülebilir. Ama soruna bir de şu açıdan bakmak gerekir. Daha düne kadar sıradan herhangi bir kişinin bir devlet aleyhine kendi devleti ya da aynı sözleşme çerçevesi içinde başka bir devlet, uluslararası kuruluşlara şikayette bulunarak hak araması ve bunun belli usuller içinde dava konusu olabilmesi hiç akla gelir miydi? Bu gelişmelerin yanı sıra insan haklarının günümüzde başlı başına bir bilim dalı haline geldiğini ve üniversitelerin öğretim programlarında bağımsız bir ders olarak yer aldığını da belirtelim. Bu konuda özellikle batılı ülkelerde yayınlanan kitapların sayısı çığ gibi artıyor. Araştırma ve incelemelerin ki bunların bir bölümü UNESCO'nun öncülüğünde ya da onun desteğiyle yapılmaktadır, konuya giderek yeni boyutlar getirdiği ve derinlik kazandırdığı da bir gerçek. Türkiye'de üniversite çerçevesinde YÖK öncesi dönemde bazı değerli bilimsel çalışmalar yapılmış olmakla beraber insan hakları konusundaki yayınların yeterli olduğu söylenemez. Aslında bunların sayısı parmakla sayılacak kadar azdır. Kamuoyunda ilginin giderek artmasına karşılık bu alanda topluca temel bilgilere ve genel bir görüşe sahip olduğumuzu ileri sürmek pek mümkün olmasa gerek. Bırakalım sade vatandaşı bir yana, okumuşlar arasında hatta bazı yayın organlarında fikir ve bilgi noksanı zaman zaman göze çarpıyor. Bazı gazetelerde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nda dava açılmasından söz edildiğini gördük. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir konuda kamuoyunu pekiştirmek bakımından acaba bir şeyler yapılamaz mıydı? İnsan haklarının iç hukuktan uluslararası alana geçişi, uluslararası düzeyde insan haklarının korunması yolunda atılan adımlar, yayınlanan belgeler, gerçekleştirilen aşamalar, kurulan mekanizmalar, bu mekanizmaların işleyişi gibi konularda derli toplu bilgiler içeren, ayrıca insan hakları ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlar hakkında bazı görüşler ve değerlendirmeler getiren bu çalışma acaba yararlı olamaz mıydı? Elinizdeki kitap doğru ya da eğri, bu yöndeki düşünce ve inancın ürünü olarak ortaya çıktı. Burada bir iki nokta üzerinde açıklama yapmak gerekiyor. Önce şunu belirtelim ki bu kitap akademik bir çalışma değildir. Belgelere ve bilimsel kaynaklara dayanmakla beraber pek bilimsellik iddiası da yoktur. Güdülen başlıca amaç bazı bilgileri, verileri, düşünce ve görüşleri olabildiğince geniş bir okuyucu kitlesine aktarabilmektir. İstedik ki yalnız entelektüel takımı değil, konuya az çok ilgi duyan herkes bunları fazla sıkılmadan, fazla zorlanmadan okuyabilsin. Bunun için dipnotlarında sık sık referans göstermekten, büyük bölümü yabancı dilde olan kaynaklara gönderme yapmaktan kaçındık. Dipnotlarına seyrek olarak, o da ancak ek bir açıklama yapmak gerektiğinde yer verdik. Yararlanılan başlıca kaynaklar, bu konularda daha geniş bilgi edinmek ve araştırma yapmak isteyenlere de yardımcı olacak biçimde seçilerek kitabın sonundaki kaynakçada gösterildi. Yine okumayı kolaylaştırmak amacıyla teknik konularda fazla ayrıntıya girilmediğini, bunların çok kuru olmaması için epeyce özen gösterildiğini de belirtelim. Ama bunda ne dereceye kadar başarı sağlanabildi, orasını ancak okuyucu takdir edecektir. Kusur ve eksiklikleri ne olursa olsun, bu küçük kitap Türkiye'de insan haklarının üstün bir toplumsal değer olarak benimsenip yerleşmesine kendi ölçüsünde bir katkıda bulunabilirse yazılış amacına ulaşmış olacaktır. Münci Kapani, İzmir, Kasım 1986. 1. Bölüm. İnsan haklarının uluslararası boyutları. 1. İnsan haklarının uluslararası alana geçişi. Fikir hazırlıkları ve ilk aşamalar. İnsan hakları kavramının düşünce alanında filizlenip gün ışığına çıkışından bu yana en az 300 yıl geçmiş bulunuyor. Felsefi kökleri çok daha eskilere gitmekle beraber asıl 17. ve 18. yüzyıllar içinde gelişen ve insan hakları doktrini olarak adlandırılan bu düşünce akımı insanların sırf insan olmak sıfatıyla doğuştan bir takım dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez haklara sahip oldukları görüşünü yaymaya çalışıyordu. O zamana kadar sınırsız olan devlet gücünü sınırlandırmayı ve insanları baskıdan korumayı amaçlayan bu doktrine göre devlet, kendi yarattığı hukuktan önce var olan doğal hukukla bağlıydı ve insanların bu hukuktan kaynaklanan doğal haklarına saygı göstermek zorundaydı. Giderek güçlenen ve yaygınlaşan bu inanç, 18. yüzyılın sonlarına doğru yayınlanan Amerikan Haklar Bildirgeleri ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirisi ile ilk resmi açıklamalarına kavuştu. İnsan haklarının düşünce temellerini, kavramın gelişme çizgisini, fikir alanından pozitif hukuk alanına geçişini incelemek ayrı bir kitap konusu oluşturur. Bugün artık bilinen bir şey varsa o da son aşamada bu kavramın bütün çağdaş demokratik rejimlerin temelinde yer alan üstün bir değer sistemi haline geldiğidir. Yukarıda değindiğimiz uzun gelişme sürecine oranla insan haklarının uluslararası alana geçişi oldukça yeni sayılır. 19. yüzyıl içinde bu konuda bazı önemli adımların atıldığını görüyoruz. Bunlar arasında belki en önemlisi köleliğin ve köle ticaretinin yasaklanmasını amaçlayan sözleşmelerin imzalanması olmuştur. İnsancıl duygulardan kaynaklanan bu gelişme dışında üzerinde en çok durulan azınlıkların korunması sorunudur. Din, dil ve etnik farklılıklara dayanan azınlık gruplarının korunması kaygısı 20. yüzyıla da taşınmış ve 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan uluslararası antlaşmaların çoğunda, bu arada Lozan Antlaşması'nda azınlık haklarının korunmasına ilişkin hükümler yer almıştır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki bu antlaşmalar azınlık gruplarına dahil kişiler lehine doğrudan doğruya bir hak tanımıyor, sadece taraf devletlere belirli bir takım yükümlülükler getiriyordu. Uluslararası hukuk bu dönemde kişiyi, bireyi henüz hak sücesi olarak kabul etmiyordu. İnsan haklarının uluslararası düzeye geçişinde asıl büyük atılım 2. Dünya Savaşı sonrasında oldu. 2. Dünya Savaşı daha başlangıcından itibaren demokrasi ve insan hakları kavramlarını temelden reddeden sağcı totaliter rejimlere karşı girişilmiş bir ideoloji savaşı niteliğini kazanmıştı. İnsan haklarının faşist ve Nazi rejimlerince hor görülerek açıktan açığa çiğnenmesi sonunda ortaya çıkan insanlık dışı barbarca davranışlar dünya kamuoyunda bir şok etkisi yarattı. Demokrasi cephesini oluşturan devletler, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanmasının başlıca savaş hedefleri arasında yer aldığını ilan etmekte gecikmediler. Bunun yanı sıra özellikle İngiltere ve Amerika'da uyanan ve gittikçe güçlenen bir fikir akımı, insanlığı büyük kıyımlara sürükleyen savaşları önleyebilmenin ve gelecek barışın sağlam temeller üzerine oturtulabilmesinin önde gelen şartlarından biri olarak insan haklarının uluslararası bir koruma düzenine kavuşturulması tezini yaymaya çalışıyordu. Sayıları yüzlere varan çeşitli bilimsel, siyasal, dinsel dernek ve kuruluşlar bildiri, çağrı, demeç ve yayınları ile bu fikrin öncülüğünü yapmışlardır. Böylece insan hakları konusunun ulusal sınırları aşarak uluslararası bir sorun ve dava haline ortaya çıkışında geniş bir kamuoyu hareketinin ön ayak olduğunu görüyoruz. Bu fikir dünya çapında ilk önemli açıklamasını o zamanki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt'in ünlü 4 özgürlük demecinde bulmuştur. Başkan Roosevelt, Kongre'ye sunmuş olduğu 6 Ocak 1941 tarihli mesajında insanlığın 4 temel özgürlüğünün söz ve anlatım özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, yoksulluktan kurtulma özgürlüğü, korkudan kurtulma özgürlüğü, bütün dünyada gerçekleşeceği ve bu 4 temel özgürlük üzerine kurulmuş bir dünya düzeninin doğacağı günün özlemle beklendiğini bildiriyordu. Atlantik'in her iki yakasında çok geniş yankılar uyandıran bu mesajdan sonra bir yandan faşist ve Nazi diktatörlüklerine karşı savaş devam ede dursun, öte yandan insan haklarının ve ekonomik sosyal güvenliğinin uluslararası bir sorun olarak ele alınması yolundaki çalışmalar da adım adım ilerlemiştir. 4 özgürlük mesajını Başkan Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in 1941 Ağustos'unda Atlantik Okyanusu'nda bir savaş gemisinde buluşarak hazırladıkları Atlantik Belgesi, Atlantic Charter izledi. Demokrasi cephesinin iki lideri bu belgede savaş sonrasında kurulacak yeni düzenin hedefleri arasında insanın temel özgürlüklerinin ekonomik ilerleme ve sosyal güvenlik yönünde genişlemesi dileğini de açıklıyorlardı. Aynı amaçlara yönelik çalışmalar 1942'de Birleşmiş Milletler Deklarasyonu, 1944'te Philadelphia'da toplanan Milletler Arası Çalışma Konferansı bildirisi, gene 1944'te Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulmasını öngören Dumbarton-Oaks projesi, 1945 Pan-Amerikan Konferansı gibi belli başlı aşamalardan geçtikten sonra nihayet 26 Haziran 1945'te San Francisco'da imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması ile ilk hedefine ulaştı. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın değişik bölümlerinde insan haklarına ve temel özgürlüklerine inanç, saygı ve bağlılık adeta bir ana tema gibi tekrar tekrar dile getirilmiştir. Daha başlangıç kısmında insanın temel haklarından, kişi onurundan ve değerinden, erkekler ve kadınlar için olduğu kadar büyük ve küçük uluslar içinde hak eşitliğinden söz ediliyordu. Birleşmiş Milletler'in amaçlarını açıklayan birinci maddede ırk, cinsiyet, dil veya din farkı gözetilmeksizin herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine karşı saygıyı geliştirerek ve teşvik ederek uluslararası işbirliğini gerçekleştirmek amacı da sayılmaktaydı. Ekonomik ve sosyal alanda işbirliğine ilişkin 55. maddede de gene insan haklarına ve ana özgürlüklerine bütün dünyada saygı gösterilmesinden söz edilmekteydi. Antlaşmanın daha başka bölümlerinde de buna benzer deyimler yer alıyordu. Böylece Birleşmiş Milletler Antlaşması insan haklarının dünya ölçüsünde sağlanmasını dünya barış ve huzuru için başlıca şartlar arasında sayarken bu hakları ve insanın temel özgürlüklerini ilk defa resmen uluslararası hukuk alanına çıkarmış ve onlara evrensel bir değer tanımış olmaktaydı. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 1. Hazırlanışı ve Kabul Edilişi. Uluslararası siyasal örgütlenmenin temel belgesi olan Birleşmiş Milletler Antlaşması, insan hakları kavramına defalarca yer vermiş olmasına rağmen bu kavramın somut içeriğini açıklamamış, bir başka deyişle bu hakları teker teker sayma ve belirtme yoluna gitmemiştir. Bunu bir eksiklik olarak görenler olabilir. Nitekim olmuştur da. Antlaşmanın hazırlanışı sırasında bu belgenin içine ulusal anayasalarda olduğu gibi temel hak ve özgürlüklere ayrılmış bir bölümünün yerleştirilmesi önerisi getirilmişti. Ancak bu öneri destek görmedi. Destek görmeyişinin başlıca nedeni bu işin kolay olmayacağının anlaşılmasıydı. Bazı kavramlar henüz yeterince olgunlaşmamıştı. Asıl güçlük ise Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelen klasik demokrasinin özgürlük anlayışı ile Marksizmin özgürlük anlayışının bağdaştırılarak ortak noktaların bulunması ve bunların ilkeler halinde kağıda dökülmesiydi. Bunun için biraz daha zaman gerekiyordu. Öte yandan insan haklarının ayrı bir belgede yer almasının sistematik yönden daha uygun olacağı görüşü ağır basıyordu. Bu durumda ne yapılabilirdi? Sonunda bir insan hakları komisyonu kurularak bu belgeyi hazırlama görevi kendisine verildi. Komisyonun başkanlığına savaşın sonunu görmeden ölen Başkan Roosevelt'in eşi Eleanor Roosevelt seçildi. Bunu sadece savaş süresince insan haklarının savunuculuğunu yapan Başkan Roosevelt'in anısına bir saygı jesti olarak değerlendirmek pek doğru olmaz. Bayan Roosevelt'in bu göreve getirilişinde kendisinin uzlaştırıcı ve birleştirici kişiliğinin de rol aldığını söylemek gerekir. Komisyon 18 ay gibi pek uzun sayılmayacak bir çalışma döneminden sonra kendi içinde beliren değişik görüş ve önerileri büyük ölçüde uzlaştırarak hazırladığı tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sundu. Bugün dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlanan 10 Aralık 1948 tarihinde Genel Kurul bu tasarıyı 8 çekimser oya karşı 48 oyla İnsan Hakları Evrensel Bildirisi olarak kabul ve ilan etti. Dipnot: Kuruluşundan beri Birleşmiş Milletler üyesi olan Türkiye'de olumlu oy veren ülkeler arasındadır. Bildiriye karşı oy veren çıkmadı. Değişik nedenlerle çekimser oy kullanan ülkeler şunlardır: Sovyetler Birliği, Beyaz Rusya, Ukrayna, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Güney Afrika Birliği ve Suudi Arabistan. Bunlardan Sovyetler Birliği ve öteki 5 sosyalist ülke, soyut bir takım özgürlüklere yer vermesi ve kişinin devlet karşısındaki ödevlerini yeterince belirtmemesi bakımından bildiriyi gerçekçi bulmadıkları için, Güney Afrika Birliği, sosyal ve ekonomik hakların bu metinde yer almaması görüşünde olduğu için, Suudi Arabistan ise bildiride benimsenen bazı ilkelerle İslam ve şeriat kuralları arasında bağdaşmazlık gördüğü için çekimser oy kullandıklarını açıklamışlardır. Aslında bu açıklamaların arkasında daha başka düşünce ve kaygıların yatmakta olduğunu söylemek yanlış olmaz. Gerçek odur ki Sovyetler Birliği ile diğer sosyalist ülkeler bildirinin iç işlerine karışılmasına vesile olabileceğinden kuşku duyuyorlardı. Katı bir ırk ayrımı, apartheid politikası güden ve tüm sosyal yapısı bu ayrıma dayanan Güney Afrika Birliği'nin insanlar arasında her bakımdan eşitliği öngören ilkeleri benimsemesi zaten beklenemezdi. Şeriat kurallarına sıkı sıkıya bağlı olan Suudi Arabistan'ın ise gerçek anlamda bir din ve inanç özgürlüğünü bütün sonuçlarıyla kabul etmesi söz konusu olamazdı. 2. Bildirinin içeriği, anlamı ve değeri. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin ön söz ve 30 maddeden oluşan metni incelendiği zaman bunun çağdaş demokratik anayasalarda yer alan insan haklarını ve temel özgürlüklerini geniş bir biçimde kapsadığı ve gene çağdaş görüşe uygun olarak klasik özgürlüklerle yeni sosyal ve ekonomik hakların bir sentezini gerçekleştirmeye çalıştığı görülür. Bildiri önce insanın kişiliğine bağlı haklarını ve siyasal özgürlüklerini açıklamaktadır. Madde 1 ila 22. Bunların büyük bir bölümü 18. yüzyıldan bu yana tekrar edile gelen klasik haklardır. Bu arada başta yaşama hakkı olmak üzere kişi güvenliği, işkence yasağı, kölelik yasağı, keyfe bağlı tutuklamanın önlenmesi, kanun önünde eşitlik, özel hayatın korunması, konut dokunulmazlığı, din, vicdan, düşünce ve inanç özgürlükleri, toplanma ve dernek kurma özgürlüğü, herkesin doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkı, genel ve eşit oy ilkesi gibi temel hak ve ilkelerin yer aldığını görüyoruz.